Boş daima. Spor daima.
Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk sporu ve olimpiyat oyunlarında kazanılan başarılar. Türkiye'nin dünyanın en kapsamlı spor etkinliği olan olimpiyat oyunlarına katılma macerası 1908'de kurulan Milli Olimpiyat Komitesi ile başlar. 3 yıl sonra yani 1911'de bu kez Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne dahil olur. Ancak ülkemiz spor dünyasını etkileyen bazı olumsuz koşullar nedeniyle 1932 Los Angeles ve 1980 Moskova olimpiyatlarına katılamaz. Spor tarihimizin ilk olimpiyat başarısı ise 1936 Berlin Olimpiyat Oyunlarına rastlar. Oyunlara 59 sporcuyla katılan Türkiye, Greco-Romen stilde 61 kiloda Yaşar Erkan'la altın, serbest stilde ise Ahmet Kireççi ile bronz madalya kazanır. Fakat 1936 Berlin Olimpiyatları sonrasında araya 2. Dünya Savaşı girer ve bütün dünyada spor faaliyetleri uzunca bir süre askıya alınır. 1948'de olimpiyat oyunlarının yeni adresi bu kez İngiltere'nin başkenti Londra'dır. Londra olimpiyatları Türk güreşi adına adeta bir gövde gösterisi şeklinde geçer. Nasuh Akar, Gazanfer Bilge, Celal Atik, Yaşar Doğu, Ahmet Kireççi ve Mehmet Oktav gibi efsanevi güreşçilerimiz kendi sıkletlerinde yaptıkları bütün maçlarda üstünlük sağlar ve altın madalyalar kazanır. Ayrıca Halit Balamir, Adil Candemir, Kenan Olcay ve Muhlis Tayfur gümüş madalya, Halil Kaya ise bronz madalya alarak ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederler. Londra'da en az güreşçilerimiz kadar ses getiren bir başka gelişme de Ruhi Sarıalp'in 3 adım atlamada elde ettiği bronz madalya olur. Türk atletizmi, Ruhi Sarıalp'in Londra'da kazandığı bronz madalyadan sonra benzer bir başarıya ulaşabilmek için uzun yıllar bekleyecektir. Bir sonraki olimpiyat oyunları 1952'de Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılır. Türkiye Helsinki'ye birbirinden yetenekli güreşçileriyle katılsa da alınan sonuçlar beklentilerin altında olur. Helsinki oyunları 52 kiloda Hasan Gemici ve 62 kiloda Bayram Şit Altın, 87 kiloda ise Adil Atan'ın kazandığı bronz madalyayla sona erer. Türkiye 1956 Melbourne olimpiyatlarında da yine her zaman olduğu gibi özellikle güreşte çok iddialıdır. Nitekim Hamit Kaplan, Mithat Bayrak ve Mustafa Dağıstanlı altın madalya, Rıza Doğan gümüş madalya, Dursun Ali Eğribaş da bronz madalya alarak olimpiyat oyunlarını tamamlar. 1960 Roma olimpiyatlarında ise Türkiye artık bütün dünyaya güreş dalında rakipsiz olduğunu kanıtlama azmindedir. Oyunları Müzahir Sille, Mithat Bayrak, Tevfik Kış, Ahmet Bilek, Mustafa Dağıstanlı, Hasan Güngör ve İsmet Atlı altın madalya, İsmail Ogan ve Hamit Kaplansa gümüş madalyayla tamamlar. Oyunlarda 7 altın madalya kazanan güreşçilerimizin bu zaferi ülkemizde günlerce büyük bir coşkuyla kutlanacaktır. ...1964 Tokyo olimpiyatlarında kazanılan bütün başarılarda başrolde yine güreşçilerimiz vardır. Fakat önceki yıllara oranla kazanılan madalya sayısında bir düşüş söz konusudur. Tokyo'da Kazım Ayvaz ve İsmail Ogan altın, Hüseyin Akbaş, Ahmet Ayık ve Hasan Güngör gümüş, Hamit Kaplansa bronz madalya kazanır. Olimpiyat oyunlarını uzun süre domine eden Türk güreşi ne yazık ki 1972 Münih Olimpiyatlarında büyük bir hayal kırıklığı yaşatacaktır. Çünkü oyunlarda kazandığı gümüş madalyayla kürsüye çıkan tek sporcumuz 62 kilo güreşçimiz Vehbi Akdağ'dır. Diğer spor dallarında ise zaten herhangi bir madalya söz konusu değildir. Türk sporu 1972 yılından 1984'teki Los Angeles Olimpiyat oyunlarına kadar maalesef kayda değer bir başarı elde edemez. Fakat sonraki birkaç yıl içinde farklı çalışma yöntemleri ve yeniden yapılanma girişimleri birbirini izleyecektir. Yeni bir vizyon arayışıyla geçen uzun bir dönem sonunda Türk sporu nihayet ilerleyen olimpiyatlarda istenilen başarı düzeyine ulaşmaya başlayacaktır. 1984 Los Angeles Olimpiyatları sonrasındaki başarıları da haftaya konuşmak üzere Spor Daima'dan hepinize merhaba diyoruz. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Ortak Canlı Yayın'dan, Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında çok kıymetli emekleri olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada sesimizi ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına ileten Tolga Kökten. Tam karşımda programımızın daimi konuğu, eski sporcu, spor araştırma ve yorumcusu Özkan Pekesen. Telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, daha da önemlisi spor sosyolojisi o kimliğiyle Spor Daima programına yıllardır katkılarda bulunan Profesör Doktor Ahmet Talimçiler ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, az önce sinyalin hemen ardından canlı yayında okuduğum metinde sevgili Özkan aslında 1984 Los Angeles Olimpiyatlarına kadar ciddi bir detayı sizlere aktarmış yazarak. Özkan'cığım hoş geldin.
Çok teşekkür ederim. Hoş
teşekkür bulduk. Edeyim metin için.
Rica ederim.
Çok değerli toplu olmuş. Çok İstersen Ahmet Hocam
elbette.
Sanıyorum.
Hocamla
hatta
bak,
ona bir merhaba diyelim. Ahmet Hocam.
Merhaba.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim izin. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Tatlı bir telaş içindeyiz. Yıl bitiyor. Artık bazı programlar bitecek. Yeni programlar olacak. Onların önerilerinin, içeriklerinin hazırlığıyla bayağı yoğun bir tempo içindeyiz. İşimizin başındayız. Mutluyuz değerli hocam. Yoruluyoruz ama mutluyuz.
Ne mutlu.
Ne mutlu. Ne dersin? İşinin başında olup da çok güzel şeyler üreten, madalya alan sporcularımızı özellikle güreş alanında olimpiyatlarda Özkan da çok güzel derleyip toparlamış. Metinde ben de okudum şimdi. Sen neresinden dahil olmak istersin?
Valla bu dönemleştirme itibariyle yani 1936-1984 dönemini kapsayan 48 yıllık süreç içerisinde işte bir 1944 olimpiyatları yapılmıyor. 1980'e biz katılmıyoruz. Yani 3 tane olimpiyatı çıkarttığımızda geride kalan katıldığımız olimpiyatlar içerisinde dişe dokunur tek alan aslında güreş.
Hocam, yani, bilmeyen genç dinleyicilerimiz için çok kısa istersen onu da aktar. 80'de biz niye katılmadık? 84'te bu sefer diğer blok niye katılmadı? Çünkü dünya soğuk savaşın pençesindeydi değil mi?
Tabii bir zamanlar soğuk savaş denilen bir iki kutuplu bir dünya vardı ve o iki kutup içerisinde olimpiyatlar aslında aynı zamanda söz konusu ideolojik kamplaşmanın en net ete kemiğe büründüğü alanlardı. O yüzden de söz konusu alanlarda elde edilen madalyalar aynı zamanda her iki tarafın da kendi hanesine yazdığı bir artı olarak yansıyordu. O yüzden de özellikle 1980 olimpiyatlarının hemen öncesinde işte Sovyetler Birliği'nin, dönemin Sovyetler Birliği'nin, şimdiki Rusya'nın Afganistan'ı işgal etmesiyle başlayan süreç içerisinde Batı bloğu Moskova olimpiyatlarına katılmayı reddetti ve boykot ederek gitmedi.
Biz de o bloğun içinde yer aldığımız için değil mi?
Biz de o bloğun içinde olduğumuz için katılmadık. Bunun karşısında bir sonraki olimpiyatlar Los Angeles'teydi. 1984 Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Sovyetler Birliği'nin başını çektiği o Doğu bloğu olarak adlandırılan demir perde ülkeleri de yine boykot tarafını seçti ve katılmadılar. Böyle Bu iki olimpiyat üst üste gerçekleşen bu iki olimpiyat dünya tarihinde aslında bütün ülkelerin katılmadığı, bu açıdan da rekabetin biraz daha farklı bir şekilde tecelli ettiği olimpiyatlar olarak karşımıza çıkar.
Siyasetin de sporun üzerinde dönem dönem ne kadar baskın olabildiğinin de aslında, değil mi, işaretiydi?
Aslında tam da buna karşılık geliyor ve yani bazı şeyleri hallettiğimizi zannetmemize rağmen bir türlü olmuyor. Zaman içerisinde biliyorsunuz hala içinde bulunduğumuz dünyada birileri bazen hayır derken bazılarına evet diyorlar. Böyle garip işlerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani dünyada hala bu kısır döngü ve problemler devam ediyor. Ama ben tekrar şeye döndüğümde, yani bu 48 yıllık periyot içerisinde madalya tablomuza baktığımızda aslında karşımıza tek bir alan var. O da sadece güreş.
Lokomotif yani, ve bütün katarlar aslında güreşten net, oluşuyor değil mi?
Net bir şekilde güreş. Bu da bir taraftan baktığımızda yani biz spor daima ekibi olarak yıllar içerisinde Türk güreşini de Osmanlı'dan günümüze kadar konuştuk ve bu yapı içerisinde gerçekten de güreşin neden hem ataspor olmasının hem de neden bu kadar ağırlıkla bizim en başarılı olduğumuz alan olduğumuz gerçeğiyle de örtüşüyor bütün bunlar, evet. Böyle baktığımızda. Fakat ya tabii ki bu kadar farklı alanların olduğu bir yerde sadece toplamda 3 alanda madalya kazanmış olmamız. Yani bir tanesi işte 84'te boksta bir madalya var. 48'de bir 3 adım atlamada bir madalya var. Ruhiye Sarıalp tarafından. Evet. Bir de güreş var. Evet. Yani şimdi baktığımızda yani toplamda 3 alanda madalya elde etmiş olmak yani ülke sporu açısından gerçekten de üzerine düşünmemiz gereken bir şeyi bize veriyor. Yani tamam 1923'te kurulduk, ardından pek çok sıkıntı oldu, üzerine koyduk, devam ettik ama yani 1984'e kadar gelinen periyot içerisinde sadece güreşte başarıların gelmiş olması açıkçası diğer alanlarda ne yazık ki yeterince hassasiyet gösteremediğimizin, yeterince özenli bir şekilde sporun gelişmesine katkı yapamadığımızın da bir göstergesi.
Yani, yani karnemizin pek iyi olmadığı kesin, orta ile iyi arasında bir yerdeyiz. Allah'tan güreş var. Bir de şu da var hocam. Yani güreşte bile aslında bütün olimpiyatlarda hep en üstte değiliz. Orada da bir inişli çıkışlı grafiğimiz var değil mi?
Tabii orada da çok net bir şekilde yani en başarılı olduğumuz aslında 48 ve 60. Evet. Yani baktığımız zaman yani bütün olimpiyat oyunlarında da madalya kazandığımız falan söz konusu değil. Bir de orada da bir gerileme var.
Doğru.
Baktığınız zaman. Ama beni asıl ilgilendiren kısmı yani yine de güreş sonuç itibariyle bu periyot içerisinde açıkçası tek yüzümüzü artan alan. Diğer alanlarda hiçbir şey yapmamış olmamız ya da bir türlü istenilen seviyeye gelmemiş olmamız üzerinde durmamız gerekiyor.
Doğru.
Açıkçası benzer süreçleri önümüzdeki hafta konuştuğumuzda da söyleyeceğiz. Yani bunu çeşitlendirmemiz bizim bu kadar geniş bir nüfus potansiyeline, profiline sahip bir ülke olmamıza rağmen gerçekten nerede yanlış yaptığımız üzerinde ciddi ciddi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bir yerlerde eksiklikler var.
Evet. Ki hani önümüzdeki haftada işte 84 sonrasını konuşurken sen de vurguladın ama nispeten biraz daha dağılım artacak, hani farklı spor dalları girecek. İşte çeşitli vesilelerle farklı başlıklar altında konuşmuştuk. Özellikle haltercilerimizin de katkısı devreye girecek. Onları önümüzdeki hafta konuşacağız. Sen burada bir soluklan bakalım, tamam. Özkan neleri eklemek ister?
Şimdi ben baktığım zaman tabloya aslında her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Ciddi bir güreş altyapısı var hocamın da belirttiği gibi.
Daha yani Osmanlı'dan değil
yani mi? Topluma bu oturmuş. Dolayısıyla Türk insanı hakikaten geniş yelpazede büyük bir kültürün içerisinden gelip bir şey öğrendiği zaman onu çok güzel icra ediyor zaten. Yani gidiyor işte 60'ta örneğin en üst seviyeye geliyor ve halen anlatılır o günler, o günlerin görüntüleri vesaire.
Sen devam et ama rahmetli babam işte 44 doğumluydu, tam onun lise yaşlarına gibi geliyor. Günlerce ben bütün gazetelerin spor sayfalarını böyle kendimden geçe geçe okudum. O 60 olimpiyatları haftalarca gazetelerde yayınlandı diye anlatırdı rahmetli babam.
Elbette.
Yani o kuşak o başarıyı doya doya böyle yaşamış bir
ve tamamen kuşak. İşte güreş artık bizim genetiğimizde var zaten. Bunu orada gösteriyoruz ama diğer spor branşlarında işte bir cumhuriyet var, işte onun kuruluşu var ve devamında gelen birçok olayda yani hemen her şeyi bir şekilde halledemiyorsunuz ya da farklı olaylar oluyor. Ama devamında bir ülke olarak bir ülkenin kendini göstermesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi, belki de en başta gelenlerinden spor. Ve biz artık bir şekilde onu dert ediniyoruz. Zaten ikinci bölümde de hakikaten oralarda da olmamız gerektiğini söyleyen, bu anlamda çalışmalar yapan isimler var. Ya da işte bir antrenman teknikleri var veya atılımlar var vesaire. Birçok kişi taşın altına elini sokarak belli branşları da güreşten farklı olarak bir şekilde ön plana getirdiler. Bunun üzerine antrenörlere nasıl olması gerektiği, yani Avrupa'daki gibi çalışma prensipleri mi değişecek, yoksa sahalar mı tekrar yapılacak, hangi spor branşına aitse. Bütün bunlar üzerine tam olmasa bile ciddi anlamda üzerinde duruldu ve yıllarca tartışıldı.
Tabii.
Kimi isimler bazen ön plana çıktılar. Dediğim gibi o iki, bir haftaya konuşuruz onu. Hakikaten çok şaşırdım.
Burada da gene dinleyicilerimize kısa bir hatırlatmak isterim. Devam et. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz 10 haftaya yakın Cumhuriyetimizin 100. yılında belli başlı spor dallarındaki sporcularımızın başarılarını konuştuk. Bu iki bölümde de, bu bölüm ve önümüzdeki hafta da 2024 Paris Olimpiyatlarından da yola çıkarak hani o 100 yıllık periyotta olimpiyatlardaki başarımızı konuşuyoruz. 84 ile birinci bölümü bitireceğiz.
Evet, sonra devam edeceğiz. Şimdi mesela dediğim gibi, yani bir spor branşının bir ülkenin kültürü olması ona çok büyük bir artı kazandırıyor. Küçük bir örnekle cümlelerime son vereyim, hocama devredelim konuyu. Şimdi mesela bir Suudi Arabistan Futbol Ligi var mesela, bir yapılanmaya gidiyor ve ciddi transferler yapıyor ve dünya futbolunda söz sahibi olmaya çalışıyor. Ama inanın en az 40 yıla ihtiyaçları var. Çünkü bu bir kültür ve...
Milyar dolarları harcasalar da.
Tabii, en az 40 yıla ihtiyaçları var. Şimdi şöyle bir şey var, bizde zaten olan ve geliştirilmesi gereken şey bir şekilde gelişiyor. Biz de diğerlerine yabancıydık ve bu belli bir zaman aldı.
Özkan, şöyle iyimser bir soru sorsam, iyimser bir cevap verir misin? Yani biz aslında zor günleri geride bıraktık. O tohumu toprağa attık.
Elbette.
Ve artık bundan sonra gün gün birçok alanda sonuçları alabilme dönemindeyiz.
Elbette, çünkü kesinlikle diyebiliriz ve spor hakikaten bir kültürdür. Onun anlaşılması için birkaç kuşak geçebilir ya. Bakın, ta Selim Sırrı ile başlayan bir milli olimpiyat komitesi. Ya ta buraya gelen bir şey var. Bu hemen olmuyor. Bu bir, benim söylediğim bir mazeret değil. Hakikaten bu geçişler ülkenin kendi iç sorunlarıyla bir sürü bir şeyle
her direkt, ülke içinde geçer.
Tabii, direkt tabii alakalı olduğu için bir noktaya geldik ve şu anda bütün dünyada ne olup bittiğinden haberimiz var. Ve ona göre de bir yapılanma sürecine girdik. Burada ne kadar başarılı oluruz olamayız, onu elbette olimpiyatlar gösterecek. Bakın, tam da 2014 bir olimpiyat arifesindeyiz.
24.
Özür dilerim, 24 arifesindeyiz. Orada da göreceğiz.
Sen tabii yaşlıktan korktun için hemen tarihi 10 yıl geriye almışsın.
Özür dilerim. İşte birçok isimden bahsediyoruz. Mete Gazoz gibi biri çıkıyor falan. Bir sürü bir insan var. Bunlar şimdi yeniden, bir de kota var biliyorsunuz. O kotayı geçeceksiniz. İşte olimpiyatlara gideceksiniz falan. İş iyice zorlaştı. Bunun da bilincindeler. Mesela jimnastikte örneğin çok ciddi bir çalışma var bildiğim kadarıyla. Gibi gibi.
Takım sporlarında kızlarımızın voleybol takımının olimpiyat hakkı var.
İşte tam da buraya geliyorum. Bakın, bu voleybolla mesela nerelere geldik? Ya hiç kimsenin akıl edemediği bir şey. Hatta birisi söylese, tamam canım hani seviliyor da buraya da gelemeyiz derlerdi. Hayır, geldik. Demek ki bir şey kültür edini kültür haline geliyorsa ve onunla ilgili yeterince çalışma yapıyorsa Türk insanı gerçekten kabiliyetli. Bakın, bence bu mutlaka bir spor politikası olarak geliştirmeli. İspanya'nın yaptığını Türkiye rahatlıkla yapabilir.
Ne yaptı İspanya? İspanya onu mesela, cevapla Ahmet Hoca'na uzak.
Hemen hızlıca söyleyeyim. Mesela futbol dediğimizde varlar. İyi tenisçileri var. İyi basketbolcuları var. Yani hangi şeyden kendilerine göre bir spor politikası geliştirdiler ve İspanyol sporcuları her anlamda görüyoruz.
Ne zaman başladı?
Yani benim bu Barcelona'nın tabii ki o oynadığı oyunla birlikte mesela bir ciddi bir dominasyon oldu. Diğerlerine de bir şey
yansıdı diyorsun.
İlham kaynağı oldu. Zaten basketbol mesela, yani çıkıp çok ciddi takımlar ortaya çıkarttılar. Çoğu NBA'de oynadı vesaire. Yani İspanya oluşunda sporun çok büyük etkisi
hatta
oldu.
Hatta yani basketbolda İspanyol faulü diye bir şey var. Abartarak kendisine yapılan hareketi abartarak faule yönlendirip hakemleri
i̇şte
etkilemedi.
İşte o da bir var olma biçimiydi.
O tarafına bile vakıf olmuşlar
evet,
yani.
Evet, aynen.
Hocam, bu tabir doğru değil mi?
Evet, evet doğru.
O Sergio...
Orada da
evet,
şunu söylemek lazım. Yani aslında 1992 meşhur Barcelona olimpiyatlarıyla başladı. Hatta onun öncesinde başladılar. Çünkü olimpiyata adresinde olimpiyatta yarışacak olan kitlenin yetiştirilmesiyle ilgili adımları atarak başladılar ve hala devam ediyorlar. Ve bu açıdan gerçekten de sadece futbolda değil, özellikle basketbolda, teniste, farklı branşlarda çok büyük pay sahipleri. Bugün dünyadaki spor alanlarında, özellikle bu dallarda İspanyol etkisini, İspanyol ekolünden rahatlıkla söyleyebiliyoruz.
Hocam, yani, hocam aslında çok güzel bir şey söylüyorsun. Yani bir etkinliğe, uluslararası bir etkinliğe talip olmaya başladığınız andan itibaren aslında siz kendi ülkenizin de standartlarını bilerek ya da bilmeyerek yukarı çekmeye başlıyorsunuz diyorsunuz, değil mi?
Tabii orada olay sadece o etkinliğe aday olmakla gerçekleşmiyor. O etkinlikte yarışacak olan sporcularınızı da yetiştirmeniz gerekiyor. Onun için hazırlık yapmanız gerekiyor. Ona uygun olarak mesela yetenek testlerinin, yetenek taramalarının yapılması, belli başlı bir takım organizasyonların devreye sokulması, bütün bunlar beraber yürüyorlar. Ve gerçekten de önümüzdeki hafta bunu daha ayrıntılı şekilde konuşuruz. Yani 84 sonrasındaki dönemde, şu yakın dönemde yaşadıklarımızın arka planında bunların etkileri var. Ama bu bizim şu anda konuştuğumuz kısma döndüğümüzde ise gerçekten şunu atlamamak lazım. Aslında ülkelerin sporda elde ettiği başarılar da ülkenin kendi ekonomik, sosyal yapısından çok da bağımsız olan alanlardan söz etmiyorsunuz.
Çok doğru.
Bunlar birbiriyle birlikte yürüyor. Çok yani doğru. Sosyolojik anlamda konuştuğunuzda söz konusu spor bambaşka bir alan. Sanki yani gökten zembille indi, orada başka şeyler oluyor. Diğer alanlar bambaşka, öyle gerçekleşmez. Bütün bunlar birlikte yürür.
Yani 1970'lerde sporun neredeyse bütün alanlarında bizim başarısız olmamız aslında o ekonomik ve sosyal koşullarımızın bir tezahürü, değil mi?
Tam da onun karşısında gerçekleşiyor. Çünkü gerçekten ülke olarak yaşadığımız o ekonomik anlamda yaşadığımız ve tabii ki toplumsal hayat içerisinde yaşadığımız dalgalanmalar spor dediğimiz alana da yansıyor. Ve oradaki politikanın oluşturulmasını da ne yazık ki şekillendiriyor. Yani beğenelim beğenmeyelim söz konusu sürekli olarak siz şeyleri değiştirirseniz, neydi onun adı, bakanlıklar değiştiğinde, sürekli olarak uygulamalar değiştiğinde bu bir şekilde olumlu değil, ne yazık ki olumsuz şekilde yansıyor.
Sevgili hocam, yani, bu dediğin doğru. Bir de gerçekten çok somut bir şey var. Para yok. Yani yıllarca biz bu spor daimayı yaptık, biliyorsun, seninle bir takım spor komplekslerini de konuştuk. İşte spor sergi, Türkiye'nin en meşhur tartan pisti, neredeyse tek tartan pisti İzmir'deydi yıllarca, evet. Yani bizim çocukluk ve gençliğimizde. Şimdi herhalde onlarca var, yüzlerce var ülkemizde gibi.
Tabii ki işte o dönem bizim sporumuzda da kapandığımız, belli başlı birkaç alanda sesimizi çıkarttığımız, ki oralarda bile ne yazık ki istediklerimizi bir türlü elde edemediğimiz dönemde. Gayet iyi hatırlayacaksınız, işte Özkan Bey de futboldan geliyor. Yani şerefli mağlubiyetler ya da az gol yediğimiz için sevindiğimiz dönemlerdi.
Tabii.
Yani bunları şimdiki kuşak bilmiyor ama bunlar yaşandı bir şekilde ve söz konusu alanlar içerisinde güreşte de bizim gerilememizin arka planında biraz bence o dönemde o kapanmanın ve dünyada yaşanan değişimi yakından takip etmememizin etkisi var. Belki o değişimi takip edebilseydik güreşte bu kadar içe dönmüş de olmazdık. İşin bu tarafı da var.
Yani güreşteki başarımız daha istikrarlı sürebilirdi. İnişler daha az olabilirdi diyorsun.
Tabii ki daha az olabilirdi. Ama şurası çok açık. Yani şimdi az önce Özkan Bey'in de belirtmiş olduğu gibi bugün artık dünyada hemen hemen bütün ülkeler, yani bütün alanlarda 3 aşağı 5 yukarı aynı antrenman tekniklerini biliyorlar. Aynı uygulamaları hayata sokuyorlar. Burada bir farklılık yok.
Aynı ayakkabıları giyiyorlar. Aynı forma yani, teknolojisine, değil mi?
Ayakkabılar, formalar, kullandıkları sahalar, bunlar açısından artık bir standart var. Ama bir zamanlar böyle değildi ve böyle olmadığı dönemlerde biz içe kapanırken, özellikle maddi anlamda problemler yaşarken, diğer ülkeler bu alanlarda aşama kaydettiklerinde isteseniz de istemeseniz de o makasın açılmasına yol açtı ve biz az önce vermiş olduğunuz istatistiksel verilerde de orada da açık bir şekilde güreşte de geriledik. Bir hayli geriledik.
Yani. Aslında bütün bunlara gene bakınca hocam o makası bu geride kalan son 20-30 yılda kapatmış olmamız bile çok büyük başarı. Yani çok önemsenmesi gereken bir başarı diye görüyorum ben. Bilmiyorum ne dersin?
Doğru görüyorsunuz ve yani son 20-30 yıl içerisinde, hatta aslında biraz daha geriye çekip yani son 40 yıl diyebiliriz. Çünkü
tabii.
Mesut Özal'la beraber adımlar işte özellikle önce futbolda başlayan, sonra diğer alanlarda, yani futbol federasyonun özetleşmesiyle başlayan ve diğer alanlara sirayet eden düzenlemelerle beraber gerçekten yapı yavaş yavaş değişmeye ve yeniden şekillenmeye başlıyor. Ve onların yansımaları az önce Özkan Bey'in de söylediği gibi, yani söz konusu alanda böyle bugünden yarına hemen bir şey olmaz. Çünkü spor dediğiniz alanda önce tarlayı ekeceksiniz ve belli bir süre geçecek. Ondan sonra mahsulleri almaya başlayacaksınız.
Çok doğru, çok doğru. Yani hep aynı örneği veriyorum. Belki tekrara düşeceğim ama o 80'li yıllarda o işte Beşiktaş'ın arka arkaya şampiyon olduğu yıllarda Metin Tekin anılarında hep söylüyor. Ya biz şampiyon takımız ama malzemecimiz topu kaybetmeyin diye peşimizden dolaşırdı diyor. Koskoca şampiyon, Türkiye şampiyonu takımın işte 5 tane ya da 10 tane topu varsa o 9'a düştüğü an olağanüstü hal ilan ediliyor. Topu kaybetmemek zorundalar. Şimdi herhalde yani, ülkemizin herhangi bir amatör spor kulübünde bile futbolda onlarca top var. Basketbol topu var, futbol topu var, voleybol topu var değil mi?
Sevgili Ören, şimdi bu söylediğinizle ilgili şöyle bir örnek vereyim. Geçtiğimiz haftalarda yaşandı. Hı hı. Dünya Kupası elemeleri, yanlış hatırlamıyorsam, bir Kanada ile Küba arasında bir karşılaşma sonrasında Kanadalı futbolcular geliyorlar forma değişikliği için. Kübalı futbolcu diyor ki tek var. Yani benim bir tane formam var.
Değiştiremem.
Formayı değiştiremem.
Yeah.
Yani çok acı bir görüntü ama bu görüntüler hakikaten bir dönem bizim işte az önce örnek verdiğimiz şampiyon takımlarımız için bize geçerliydi.
Tabii,
yani
tabii.
O günlerden geldik. Feyyaz Uçar da anlatıyor işte. Çorap istiyor, tozluk istiyor, tozluk vermiyor.
Tabii.
Süreyya, malzemeci Süreyya tozluk vermiyor.
Hocam işte akranız bizim hatıralarımızda yok mu? Yani biz ortaokulda 6 arkadaş birikip kötü bir basketbol topu aldık. Plastik bir basketbol topu aldık. 6 arkadaş haftalarca para biriktirdik basket oynayalım diye. Düşün yani.
Aynısını biz de arkadaşlarla bir araya gelip futbol topu 1986 idi yanlış hatırlamıyorsam paralarımızı birleştirip bir futbol topu aldığımız ilk kez.
Ya. Yani şimdiki çocuklara bunlar biraz masal gibi geliyor. Ne mutlu tabii masal gibi gelsin. Hani o yoklukları yaşamasınlar ama her şeyin arka planında bir zaman faktörü var. Çok teşekkür ediyorum hocam değerli katkıların için. Haftaya yine devam ederiz. Sağ ol, var ol.
Kendinize çok iyi bakın.
Sağ ol. Özkan'cığım son 3 dakika.
O zaman şöyle bir şey söyleyeyim ben hocam.
İzahmet Hoca ile ihtiyar muhabbeti yaptık, sen gençsin.
Estağfurullah. Hocama da selamlar olsun bir de. Şey diyeceğim yani bir forma değiştirme konusu geçti ya. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Spor size formanızı değiştirecek. Buna mecbursunuz. Bu şu demek. Hı hı. Yani Türkiye bir zaman şöyleydi ya da Avrupa şimdi şöyleydi diye bir durum yok artık. Spor dünyası şu durumda. Bir standart koyuyor. Mesela geliyor diyor ki Şampiyonlar Ligi'nde mi oynayacaksınız? Ben sizin stadınızı bir göreyim diyor. Ya da bir atletizm müsabakası mı var? Orayı görüyor. Ve biz şunu biliyoruz. Eğer bu bir standartsa orada olması gereken zaten burada varsa onlarla aynı zamanda aynı şartlar altında antrenman yapmış oluyoruz. Daha önce bahsettiğimiz yani yoksulluklar olduğu için oraya gidildiği zaman sadece bir ayakkabıdan bile insanlar irkiliyorlardı. Tıpkı verdiğiniz örneklerde oldu diyor. Biz de aynı sizin gibi bir basketbol topu aldık. Tam da böyle bir şeye kaçtı elimizden bir parka. Parkta da bir tane bekçi var. Bir tane uzun bir değneğin ucuna böyle çivi çakmış, çiviyle de yani kurumuş yaprakları topluyor.
Tabii.
Dedi ki ne çok gürültü yapıyorsunuz. Bir şey yaptı topa. Yani vurdu.
Dokunması
top patladı. Biz oturduk böyle 3 saat kendimize gelemedik.
Hayaller gitti.
Şimdi nereden nereye? Dediğiniz gibi bütün malzemeler var. Her şeyler var. Ama ben her zaman beni bir şey umutlandırıyor. Ben bundan eminim.
Tabii umutluyuz.
Yani şey var. Hakikaten çok yetenekli bir milletiz. Ciddi söylüyorum yani. Bunu son bir
yeter ki doğru imkanları
ya soralım. Mesela yani kendi alanımdan söyleyeyim. Futbolda öyle gençler görüyorum ki mesela üzerine eğilseniz neler çıkar. Bu topraklarda herkes yani çok her anlamda her kuşakta çok ciddi yetenekler var. Bahsettiğimiz ölçülerde o standartlarda ciddi çalışmalarla işte son dönemde işte voleybol diyor mu? Bu ülkenin işte şey kadınları, kızları ya da nedir onun ismi çıktılar ve ciddi bir performans sergilediler.
Ve Saman yani, Alevi gibi olmadı yani.
Tabii.
Yani bir başarı elde
devamlılık var, değil. İstikrar var.
Yıllardır adım adım hem kulüpler bazında hem milli takım.
Başarı var, istikrar var, adım adım gitme var.
Bir rol modeli olma var.
Olma var, bir dominasyon var. Gerçek evet. Anlamda. Mesela şimdi
bakalım,
oynayacaklar 2024 korkuyor.
2024 Paris'i bekliyoruz.
Hayırlısı olsun diye.
Haftaya 88 ile
evet,
devam edelim. 88'den işte 2020'ye kadar
evet.
Geliriz. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Eda Kotanoğlu, Tolga Kökten, Özkan Pekesen, Ahmet Talimciler ve Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor daima.